14. Bölüm Merhamet Değil Gurur. Merion Caddesi Kliniği, daha önceden de söylediğim gibi Dublin Ortopedi Hastanesi'nin arkasında ulaşılması kolay olmayan uzun dar bir spor salonuydu. Ulaşma zorluğu bir yana, sağladığı yer çok dardı. Çocuklar dahil her şey üst üsteydi. Duvara yaslanmış duran ve odanın neredeyse bir kenarını tamamıyla kaplayan büyük tahta, kaydırak dışında herhangi bir alete fazla yer yoktu. Bu alet ise sadece eğlence için değil, belli bir amaca hizmet etmesi için kullanılıyordu. Üzerindeki düzlük yardımıyla tutturulmuş birkaç küçük basamağı vardı. Bu, çocuklara merdivenden çıkmayı ve bunu yaparken de ellerini kullanarak trabzanlara tutunma hareketini yaptırıyordu. Böylece normal anlarda yapamadıkları, sadece garip şekillere girerek becerdikleri bu hareketi, ellerini ve ayaklarını aynı anda kullanmayı öğrenerek yapıyorlardı. Uzun kaydıraktan kayarken rahatlamayı ve hareket etme korkularını yenmeyi öğreniyorlardı. Öte yandan klinik fazlasıyla kalabalıklaşıyordu. Doktor Warnes bir gün, bu böyle giderse çocukları raflara yerleştirmeye başlayacağız dedi. Gerçekten de böyle olacağı benziyordu. Çünkü oda çoğunlukla trafik sıkışıklığını andırıyor. Çocuklar ise 10 tane kornanın beraber çaldığında çıkardığı sesten daha yüksek bir tonda bağırıyorlardı. Öylesine kötüydü ki bazen kendi düşüncelerimi bile duyamıyordum. Şehrin bir başka yerinde, daha uygun bir alanda, daha büyük binalara taşınacağımızı duyduğumda her şey çok kötü bir hal almıştı. Çok küçük olduğunu bilmeme rağmen eski klinikten ayrılacağım için üzülüyordum. Burada birçok iyi arkadaş edindiğim için olaya duygusal açıdan yaklaşıyordum. Oraya ilk geldiğim sabahı hatırladım. Kahverengi ahşap duvarlar, yüksek pencereler, aralık yağmurlarıyla kıpırdanan ağaçlar ve Shelley. İşte tam o sırada Doktor Warnatz'ı kaybettik. Dışarıda çalışmaya gidiyordu. Gittiği için hepimiz üzülüyorduk. Fakat ben, onda her zaman seyahat tutkusu olduğunu, uzak yerlere gitme dürtüsü taşıdığını bir şekilde hissetmiştim. Ondan son haber aldığımda uzak doğudaydı. Yazdığına bakılırsa öğlen güneşi altında boğuluyordu. Bir süre sonra Bay Gallagher da Kanada'ya gitti ve kayboldu. O günden sonra ondan hiç haber alamadım. Böylece tam da kliniğin gelişeceği zamanda iki tane çok yetenekli emekçisi gitmişti. Yeni kliniğe 3 yıl önce sıcak bir yaz sabahı gittik ilk defa. Bull Alley sokağı denilen bir yerdeydi. Sokaktan baktığımda büyük kırmızı tuğlalı, çok büyük, güzel kirişleri ve tepesinde yeşil bir kubbe olan bir bina gördüm. Ön cephesinde birçok geniş penceresi vardı ve etrafını işlenmiş demir parmaklıklar çevreliyordu. Eski klinikle karşılaştırıldığında doğrusu çok lüks kaçıyordu. İçerisi çok daha iyiydi. Bina tamamen bize ait değildi. Aslında elimizde olan 3 oda vekiller tarafından verilmişti. Fakat odalar geniş ve aydınlıktı. Herkesin rahatça kıpırdayacağı kadar alan vardı. Her şey daha iyi ayarlanmıştı. Çalışanlar artmış, gelenler fazlalaşmış, tedavi ve iyileşme standardı yükselmişti. Odalar 3'e bölünmüştü. Tedavi odası, okul bölümü ve oyun odası. Tedavi odasında alıştırmalarımızı yapıyorduk. 15-20 çocuk yerde yatmış, fizyoterapistin söylediklerini yapmaya çalışırken, aynı çocuklar sayısız kafaya, kola ve bacağa sahip olan ve hepsini bir anda oynatabilen dev bir canavarı andırıyordu. Görünmeye değer bir manzaraydı. Okul bölümünde farkları nedeniyle kardeşleriyle normal okullara gidemeyen çocuklara bu iş için özel eğitim almış olan tecrübeli bir hoca normal ilkokul eğitimi veriyordu. Böylece bu çocukların normal insanlarla ilişki kurabilmelerini sağlamak amacıyla bir köprü daha yapılıyor, bir bağ daha kurulmuş oluyordu. Kendileri de kardeşleri gibi okula gidebildikleri, kitaplara ve sıralara sahip oldukları ve toplama öğrenebildikleri için gurur duyuyorlardı. Öğretmenleri ve onlara nasıl yardımcı olunduğu konusunda sürekli övünüyorlardı. Onlar hiçbir zaman normal okullardaki çocuklar gibi haşlanmıyorlardı. Onların okulunda öğretmenleri ellerinden çok zihinleriyle ilgileniyordu. Böylece kendilerini normal çocuklardan aşağı hissetmek yerine eşit oldukları öğretiliyordu onlara. Oyun odasında ise birçok şey oluyordu. Burada oyun sözcüğünün iki anlamı vardı. Aynı zamanda iş anlamına geliyordu. Oynama eyleminin arkasında çocuklara doğru el ve ayak hareketleri öğretiliyor, yanlışları gideriliyordu. Yabancı birisi izlediğinde sıradan çocuklar gibi masanın etrafında oyun oynuyor, etrafta koşturup bir ton gürültü çıkarıyor gibi görünebilirlerdi. Bu doğruydu. Normal çocuklar gibi davranmaları için cesaret veriliyor ama aynı zamanda onlar mutlulukla koşarken yanlış bir fiziksel harekete geri dönmemeleri için sürekli izleniyorlardı. Yalnızca koşmak yeterli değildi. Düzgün şekilde koşmayı, doğru biçimde oyun oynamayı öğrenmelilerdi. Doğal hareketler verilmemişti onlara. Böylece yanlış ve doğal olmayan hareketler geliştirmişlerdi. Oyun odasında en küçükten en büyüğüne her hareketi olabildiğince doğal ve özgür bir biçimde yapmayı öğreniyorlardı. Hiçbir şey kolay gelmiyordu onlara. Yerdeki tebeşiri eğilip almak gibi kolay bir iş, gergin ipte yürüme tekniğini hiç öğrenmeden bu işe girişmek kadar zor geliyordu onlara. Neredeyse kurulduğu andan beri kliniğe geldiğim için bu işi bir parçam gibi, hayatımın gerekli bir bölümü gibi hissetmeye başlamıştım. Sakatlığımın tedavi edildiği, doktorlar ve beyaz önlüklü fizyoterapistlerle dolu bir tıp kurumu olarak görmüyordum orayı. Doktorları ve beyazlar içinde personeli, uzun koridorları ve soğuk mermer duvarları vardı. Fakat bütün bunların yanı sıra bir şeyler daha vardı. Harcadıkları çabanın yanında ruh vardı. Soğuk bilimsel mükemmelliğin yanında insan sıcaklığı vardı. Soğuk beyaz kıyafetlerin içinde sıcak kalpler taşıyordu insanlar ve yaptıkları işte sıcak bir kalp paha biçilmez değer taşıyordu. Bu tıbbi yetenekleri kadar önemliydi çünkü onların hastaları sıradan hastalar olmadığı için yaptıkları iş sıradan bir iş değildi. Onlar yalnızca hastaları tedavi eden tıp personeli değillerdi. Birçok problemi olan ve bu problemleri fiziksel başlığı altında özetlenemeyecek bir grup insanın içinde bulunduğu kötü durumla yürekten ve içten ilgilenen insan topluluğuydu onlar. Tıbbi tedavi yanında güven ve arkadaşlığa ihtiyacımız vardı. Bize acı veren tek şey kaslarımız veya organlarımız değildi. Bazen iç dünyalarımız, zihnimiz ilgiye, yamuk kollarımız ve bacaklarımızdan daha çok ihtiyaç duyuyordu. Eğri ağızlı ve yamuk kollu bir çocuk eğer bunları anlamadan büyümeye terk edilirse kendisine ve hayata karşı çok çabuk bir şekilde aynı eğrilik ve yamuklukla davranmaya başlar. Eğer normal insanlarla kendisi arasındaki fark zihnine yerleşirse bu fikir onunla birlikte gençliğe ve daha sonra da yetişkinliğe dek büyüyecek. Böylece hayata vücuda kadar zarar görmüş bir zihinle bakacaktır. Hayat onun için kendi sakatlığının, kendi ruhsal acısının bir yansıması olacaktır. Klinikte her şey farklıdır. Doğrusunu söylemek gerekirse burada biz bizeyiz. Etrafımızı bizimkine benzer ve çoğunlukla daha büyük sakatlıkları olan insanlar çevrelemiştir. Bu eski farklılığımızın aslında pek bir anlama gelmediğini görürüz. Kendimizi başkalarına yük olan nesneler gibi görürken yavaş yavaş bizi anlayan, hayatlarına bize yardım etmek ve kendimizi daha çok anlamamıza yardımcı olmak için adayan insanların da olduğunu fark ederiz. Böylece sonunda sakatlığımızdan çok büyük şeyler doğar. Kliniğe gelen çocuklardan Bernie, herkesin olduğu gibi benim de çok sevdiğim bir kız çocuğu. Kliniğin ümitsiz vakalara bile neler yapabileceğini gösteren mükemmel bir örnek. Bernie, kliniğin ilk hastalarından biriydi. Onu ilk gördüğümde yalnızca 2 yaşındaydı. Her sabah kliniğe aynı ambulansta gelirdik. Ne kadar acı verici biri olduğunu hatırlıyorum. Önümdeki sedyede yatarken seyrederdim. Fakat görebildiğim tek şey küçük bir surattan etrafa bakan gözleriydi. O kadar küçüktü ki gözleri vücudunun en büyük parçası gibi duruyordu. Yaşam belirtisi göstermeden tamamen kıpırtısız bir halde yatıyor, etrafa katı, kunduklanmış, soğuk ve hissiz bir görüntü veriyordu. Battaniyeye oyuncak bebek gibi sarılmış bu şeyin insan olduğunu gösteren tek şey o gözlerdi. Derken buzları çözülüyormuş gibi yavaş yavaş daha fazla yaşam belirtisi göstermeye, etrafında olan olaylara daha çok ilgi duymaya başladı. Kendisi için özel olarak hazırlanmış alıştırmaları yapmaya başladığında amaca ulaşılmıştı ve Bernie bugün kliniğin en canlı hastalarından biri olmasının yanı sıra oranın gurur kaynağı da. Ona bakan fizyoterapist Bayan Dorothy Henderson'ın dikkatle bakımı sonucunda Benli kıpırtısız bir tutam elbise olmaktan, bir tahta yığını kadar kıpırtısız durmaktan canlı, güzel bir yaratığa dönmüştü. Şimdi de gülmeye ve konuşmaya başladı. Bayan Henderson onu tatlı dilli kız diye çağırıyor. Klinikteki en büyük rakibi ise Dorothy. Onların alıştırma yaparken birbirlerini geçmeye çalışmalarını izlemek, pandomin izlemekten çok daha keyifli. Dorothy hem çok önemli hem de çok tatlı bir insan. Kliniğe gelen en kötü vakalardan biri olmasına rağmen tedavisi başlamadan önce ve şu anda onu görenler tanımakta büyük güçlük çekiyorlar. Her şeyden önce oturmayı bile beceremiyordu. Sırtı kamburdu, omuzları düşüktü ve başı rüzgarda uçuşan papatyalar gibi iki yana sallanıyordu. Bir yerden bir yere gitmeye çalışır fakat elleri ve dizleri onu taşıyamadığı için ikiye katlanıp yüzüstü düşerdi. Aylar geçtikçe her şeyden önce yere serilmiş bir battaniyede rahatlamayı, sonra oturuş şeklini geliştirmeyi ve en sonunda da hiçbir yardım görmeden ayakta durmayı öğrettiler. İlgilenilmesi gereken ikinci şey yürümesiydi ve bunun için özel yapılmış tahta kayaklar giydi. Böylece elleri desteklenmiş, ayakları düzgün durmuş ve genel duruşu gelişmiş olacaktı. Dorothy şimdi ellerinin ve dizlerinin üzerinde düzgün bir şekilde hareket edebiliyor, yavaş yavaş adım atmaya da başladı. Büyük, berrak kahverengi gözleriyle, dalgalı siyah saçlarıyla, o güzel, utangaç gülümsemesi yüzüne geldiğinde kımıldayan kalkık burnuyla, akla hayale gelebilecek en güzel yaratıklardan biri şimdi. Dorothy ayrıca geleceğin fizyoterapisti de. Her şeyi anında kapan çok kıvrak bir zekası var ve klinikte geçirdiği yıllar boyunca görevlilere hava atacak kadar fizyoterapi görmüş durumda. Küçük bir çocuğun yattığı yere gidip yanına çömelip mantıklı bir şekilde kendisine alıştırmalarını göstermekten daha çok sevdiği başka bir şey yok. Tabii ki eğer zavallı çocuğun çalışması görevlinin onayını alacak kadar iyi olmazsa kıçına attığı bir iki sözde şaplak da buna dahil. Dorothy bazen biraz daha hırslanıp odanın diğer tarafına geçerek bana da alıştırma yaptırmaya çalışıyor. Fakat ben bana bacağını bük, karnını içeri çek ve kıçını arkada tut dediğinde kıpırdamayıp sırıtarak onu her zaman kızdırıyorum. Klinikteki iki yılım içinde ben de ilerleme gösterdim. Öğrendiğim ilk şey rahatlamaktı. Kulağa kolay bir şeymiş gibi gelebilir ama bence sabah alıştırmalarının en zor kısmı bu. Rahatlama olayı sadece yatakta veya yerde yatmak, kütük gibi uzanmak değil. Yani bu kadar kolay değil. Tamamen rahatlama normal insanların bile küçük bir bölümünün yapabildiği bir şey. Kişinin kaslarını tamamen rahatlatması ve onları ıslak bir kağıt gibi yumuşatması için her şeyden önce zihnini rahatlatması, düşüncelerini serbest bırakarak herhangi bir nesneye yöneltmeden ve bilinçli bir şekilde yönlendirmeden istedikleri yere gitmelerine izin vermesi gerekir. Bu bence neredeyse imkansız bir şey. Benim çok karışık bir zihnim var. Rahatladığı tek an uyuduğum zaman ve ayrıca çok da iyi uyuyan biri değilim. Kollarımı ve bacaklarımı kıpırdısız hale getirmem bile rahatlama işareti olmayabilir. Onları gergin tutarak kıpırtısız hale getiriyor olabilirim. Rahatlamış görünmek kolaydır. Fakat rahatlamış hissetmek çok zordur. Kendimizi rahatlatmak için zorlamak en kötü şeylerden biridir. Çünkü böyle yapıldığında vücut gerginliğini arttırarak gerçek rahatlamadan uzaklaşırsınız. Etrafımda olan olaylardan sürekli haberdarım. Gürültü, ışığın ve gölgenin değişimi ve oynaması, etrafımdaki insanların yüz ifadeleri, ses tonları ve yükselip alçalması, göle düşen çakıl taşları gibi bütün bunlar zihnimde net ve belirgin izler bırakıyorlardı. Tam anlamıyla rahatlamadan diğerlerinin aynı tedavi altında başaramadıkları şeyi başarabildiğime kendimi inandıramayacağım. Bugün kliniğin başı Dr. Mary O'Donnell ve 3 fizyoterapisten biri olan Bayan Barbara Allen'ın gözetimi altında özel yapılmış kayaklarla yürümeyi öğrenme aşamasındayım. Bunlar Dorothy'nin kullandığı kayaklara benziyor. Yalnızca daha büyükler ve ellerimi daha fazla kullanmamı sağlıyorlar. Kliniğin en eski üyesi annesi Bayan Frances Prince. Oranın geleceğinin sallantıda olduğu günlerde aramıza katıldı ve o günden beri de bizimle. O etraftayken bazen kötü bir sabah yaşasam da asla kaçamak yapamam. beni masada oturur bulduğu anda bir sürü iş yaratmaktan şaşmaz. Plastik hamurdan şekiller üretme, akla hayale gelebilecek en biçimsiz şekillere bürünseler de bir elden diğerine halter geçirme, bana iyi gelecek her türlü el alıştırmaları ve bunun gibi bir sürü iş. Bütün mücadelem boyunca diğer insanlarla iletişim kurma olayında konuşmak her zaman en büyük engelim olmuştur. Sakatlığımın bana en fazla acı veren yanını oluşturmuştur. Çünkü konuşma olmadan insan kaybolur. Diğerleriyle arasına perde iner ve 1 milyon şey söylemek isterken hiçbir şey konuşamaz. Yazmak çok güzel bir olay fakat öyle duygular var ki yazılı sözcüklerle ifade edilemez, anlamları hissedilemez. Yazmak ölümsüz olabilir fakat iki insan arasına sesin kurduğu köprüyü kuramaz. Ve ben bir arkadaşımla bir saat süren çetin bir tartışmayı veya bir kızla yapacağım birkaç dakikalık sohbeti dünyanın en iyi kitabını yazmaya tercih ederim. Oysa şimdi daha çok konuşmaya, daha az homurdanmaya başladım. Eski homurtularım biraz daha düzgün, daha anlaşılır olmaya başladı. Bunu kliniğin konuşma terapisti Dr. Patricia Shelley'nin özel tedavisine borçluyum. Bu tedaviye başladığımda ilk başta biraz şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Çok uzun bir ismi vardı. Konuşma tedavisi ve öyle basit bir yöntemi vardı ki herkesin becerebileceğini düşünmüştüm. Çocuk oyunu gibi gelmişti. Ne kadar yanılmışım. Yöntem çok basitti ve önemi de buradaydı. Çünkü inanılmaz sonuçlara ulaştırıyordu. Öğrendiğim ilk ders düzgün ve derin nefes almaktı. Bana gelişigüzel ve ani nefes aldığımı söylemişti. Bu ise yaramaz demişti. Nefes alışımı kontrol etmeyi öğrenmezsem hiçbir zaman düzgün konuşamayacaktım. Hemen işe koyulduk. İlk nefes alma dersim balon yapmaktı. Bir sabah bir kap dolusu sabunlu suyla ucunda halka olan metal bir çubuk getirdi ve çubuğu suya sokarak halkanın içinde oluşan su tabakasını üflememi söyledi. Şaka yaptığını düşünerek yüzüne baktım. Fakat ciddi olduğunu gördüm. Nefes aldım, dudaklarımı büzdüm ve üfledim. Aynı anda her taraftan parlak renkli baloncuklar üzerime düşmeye başladı. Biri burnumda, diğeri gözümde patladı. Onun saçları ise düzinelerce baloncukla dolmuştu. Sonsuza kadar balon yapacağım şarkısını mırıldanmaya başladım. Bu iş çok geçmeden zorlaştı. Arkadaşım John ve kliniğe gelen yetişkin bir hastayla beraber nefes alışımızı alışılmışın dışında bir şekilde arttırmayı öğrendik. Bu suyu bir tüp yardımıyla bir kaptan diğerine üflemeyi de içeriyordu. Kaplar hava geçirmiyordu ve tüple birleştirilmişlerdi. Tüpün iki ucuna yerleştirilen iki ince cam silindir mantarla tıkanmışlardı. Kaplardan biri boyalı suyla dolduruluyordu ve yapılması gereken iş dolu kaba üfleyerek suyun tüpten geçmesi ve boş kabın doldurulmasıydı. Çok basit görünse de bana gerçekten çok zor geldi. Masaldaki büyük kötü kurt gibi yüzüm kıpkırmızı olana kadar üfledim fakat boş kaba sadece birkaç lanet su damlası düştü. Sonra sıra John'a geldi ve birinci sınıf akciğerlere sahip olduğu için suyu bir kaptan diğerine aktarması birkaç saniyesini aldı. Hayal kırıklığına uğramıştım. Fakat zaman geçtikçe bu su üfleme işinde daha iyi oldum. Hala John'un tırnağı bile olamıyordum oysa. Birkaç ay sonra konuşmamın gözle görülür bir şekilde ilerlediğini fark ettim. Her sözcüğü yavaşça ve belirgin bir şekilde çıkartmaya, söylemek istediğimi eski aceleciliğim olmadan sakince söylemeye dikkat ediyordum. Zamanım olduğunda ve bir şeyi açıkça söyleyemediğimde telaşa kapılmazsam gayet iyi konuşuyordum. Temel olarak konuşma güçlüğümün bütün nedeni buna yaklaşım tarzımda yatıyormuş. Yabancı biri benimle konuştuğunda utanmaktan kaynaklanan ve kanın hızla yüzüme hücum etmesine yol açan o garip panik hissini yendiğim anda sıkıntımın ana sebebini ortadan kaldırmış olacağım. Bugün daha büyük bir özgüvenle ve kendimle daha az ilgilenerek konuşuyorum. Konuşup diğerlerinin beni anlamasını sağlayana kadar tam ve sağlıklı bir sosyal hayatımın olmayacağını biliyorum. Ve bu amaca ulaşmak için çok çalışmalı ve uzun uzun alıştırmalar yapmalıyım. Kolay olmayacak ve hiçbir zaman da mükemmel bir sonuca ulaşmayı veya BBC'de iş bulmayı beklemiyorum. Fakat Dr. Shelley'nin gözetimi altında gösterdiğim ilerleme çok çalışırsam hiçbir şeyin imkansız olmayacağının göstergesi ve ben de tabii ki çok çalışacağım. Hiçbir şekilde örnek bir hasta olmamama rağmen çalışanlar bana karşı çok sabırlı. Bayan Henderson, tembelliğe çok fazla eğilimim olduğunu ve klinikteki çalışmama yeterince içten yaklaşmadığımı söylüyor. Ona karşı çıkabilmeyi isterdim ama korkarım bunu yapamam çünkü söyledikleri doğru. Yeterince denemediğimi veya en azından insanların söylediklerimden çıkaracakları kadar bile denemediğimi biliyorum. Fakat bunun sebebi tedavime hak ettiği ciddiliği ve önemi vermemem değil. Çünkü her sabah klinikte geçirdiğim birkaç saatin günümün en önemli anları olduğunu biliyorum. Bazı açılardan tembel de olabilirim. Oysa daha derinlere inen herkes eski yazarlarla da fazlasıyla ilgilenilmesi gerektiğini anlayacaktır. Klinikte yerlerde sürünüp havayı tekmeleyen küçüklerden, koşturup birbirini takip edip üst üste düşen büyüklere kadar bütün çocuklar mutlu. Kliniğe bazen 2 veya 3 gün, bazen de pazartesiden cumaya kadar her sabah onları kendi özel arabalarıyla gönüllü olarak taşıyan insanlar tarafından getiriliyorlar. Bu çocuklar evden kliniğe getirilmeyi dört gözle bekliyorlar ve şoförle çocuklar arasında gelişen ilişki genellikle çok duygulandırıcı oluyor. Şoför akşamüstü onları eve götürmek için geldiğinde yanına gelebilen çocuklar etrafında toplanıp sabah yaptıkları alıştırmaları heyecanla anlatırken kıpırdayamayan diğer çocuklar da bağırıp mutlu bir şekilde bacaklarıyla havayı tekmeliyordu. Her çocuk kliniğe gelmeye bayılıyordu. Çünkü orada sadece tedavi görmüyorlardı. Bu kendi başına yeterli olamazdı. En çok ihtiyaç duydukları anlayışı ve sempatiyi buluyorlardı burada. Kibar sözlerden daha etkili olan bir anlayış ve içine merhametin karışmadığı sempati. Çalışanlardan Dr. Mary O'Donnell, Dr. Patricia Shalen, Bayan Francisca Prince, Bay Dorothy Henderson, Bayan Barbara Allen, Bay George McCory ve öğretmen Bayan Ann Kennedy çok kutsal bir iş yapıyorlar. Yetenekleriyle katkılarını özel olarak vurgulamama gerek yok. Etrafa arkadaşça ve anlayışla yaklaşıyorlar. Ve hastaları tembelleşmeye veya söz dinlememeye başladığında biraz sertleşmeleri gerekse de bu sertlik asla soğukluğa dönüşmüyor. Ne denli katı olsalar da birbirlerine baktıkları zaman gözlerinde ve yüzlerinde bir ışık, bir parlaklık oluyor. Çünkü kliniğe girmek demek orada esen ve orayı canlandıran, gözden göze ve kalpten kalbe atlayan rüzgarımsı ruhun içine girmek demektir. Ve bu da merhamet değil, gurur ruhudur.